Ayrım 4, sayfa 30. Öğrenilmiş çaresizlik aklı zayıflatır. Öğrenilmiş çaresizlik üç şeyi zayıflatır: akıl, istekler ve duygular. Öğrenilmiş çaresizlik insanlarda üç önemli yetersizliğe veya bozukluğa neden olur: motivasyonel zayıflama, entelektüel zayıflama ve duygusal zayıflama. 1. Öğrenilmiş çaresizlik yaşayanlar önce tutkularını kaybederler. İstediğini elde etmenin kendi ellerinde olmadığını gören insanlar, kendi isteklerine karşı ilgisizleşirler. İsteyerek yaptıkları davranışlar azalır. Mecburi oldukları için yaptıkları davranışlar artar. Bir devlet dairesine gittiğinizde gördüklerinizin açıklaması budur: öğrenilmiş çaresizlik yaşayanların akılları ve düşünce yetenekleri de zayıflar. Bunun nedeni, olaylar karşısında akıllarını kullanmanın sonucu değiştirmeyeceğine inanmalarından dolayı sorunlarını çözmek için beyinlerini fazla kullanmamalarıdır. Birinci aşamada akıllarını kullanarak elektrikten kurtulamayan köpekler, ikinci aşamada sorunlarını çözmek için akıllarını kullanmamayı seçmişti. Kaçma davranışı ile elektrik şokunun kesilmesi arasında bir bağlantı olmadığına inandıklarından yeni fırsatı göremiyorlardı. Öğrenilmiş çaresizlik psikolojisinde uzun süre yaşayan bir kişinin davranışları ile sonuçlar arasındaki bağlantıyı görme yeteneği zayıflar. Bu yüzden davranışlarının sonuçlarına karşı özensizleşirler. Bu kişiler kendi iradi seçimlerine değer vermezler. Müebbeten hapis yatanların kendilerine kader kurbanı demelerinin de, gazetelerde okuduğumuz incir çekirdeğini doldurmayacak nedenlerle işlenen cinayetlerin de nedeni, seçimlerinin sonuçlarını görememektir. 3. Öğrenilmiş çaresizlik durumunda yaşayanların duyguları da zayıflar. Uzun süre acı çeken, ondan kurtulmak için çabaladığı halde başaramayan insan, o acıyı kabullenir, onunla yaşamayı öğrenir. Yaşama sevincini kaybeder. Köpekler, ikinci kutuda kaçarak kurtulma imkanı varken, acıdan, yani elektrik şokundan kaçmayı istememiştir. Öğrenilmiş çaresizlik canlıları sadece psikolojik olarak değil, biyolojik olarak da çökertmektedir. Bir araştırmada birer dakika arayla kafesine 5 saniyelik elektrik şoku verilen bir kobay farenin, başlarda panik olurken 80. defadan sonra hiç hareketsiz şoku aldığı görülmüştür. Acıların faresi, acılardan kurtulmak için çabalamak yerine acıyla yaşamayı öğrenmiştir. Bu deneyde 80. elektrik şokundan sonra farenin biyolojik savunma mekanizmasının bile çalışmamaya başladığı, sadece psikolojik değil, biyolojik olarak bile tepkisizleştiği gözlenmiştir. Bir amaca ulaşması sürekli engellenen insanlarda ne gibi değişiklikler olur? Engellenmişlik hissi yaşayanların tepkileri türlü türlüdür. Bazı insanlar engellenince kendine zarar vermeye başlar. Bazıları başkalarına zarar verir. Bazıları depresyona girer, bazıları ise hayal dünyasına sığınır. 1. Otomatik depresifler. Bazı insanlar aşılamaz zorluklarla karşılaşınca içine kapanır ve depresyona girer. Bu gruptakiler her durumdan depresyon çıkarırlar. Bu insanları içlerindeki alıngan, kırılgan ve incinmiş bir çocuk yönetir. Dış engellerden bile kendilerini suçlarlar. Ben ne yaptım da bana bunu yaptılar? 2. Olağan öfkeliler. Bu gruptakiler engellerle karşılaştığında agresifleşir ve çevresine şiddet uygular. Gariban ama gururlu, kesintisiz sinirlidirler. Sürekli söylenir, birilerini suçlarlar. Öfkelerini ilgisiz kişilere yönlendirirler. Patronları zam yapmaz, gider eşlerini döverler. 3. Komplo teorisyenleri. Bu gruptakiler önlerine çıkan her engelde paranoya yapar. Kendilerine komplo kurulduğunu düşünürler. Engeli nasıl aşacaklarını düşünmek yerine o engeli yola kimlerin koyduğunu bulmaya çalışırlar. Engelleyen hakkında genellikle bilgileri yoktur ama niyet okuma yoluyla birilerini suçlarlar. Ankara usulü politik analizlerde sık kullanılan bir tarzdır. 4. Kısmetçiler. Bu grup ise karşılaştığı ilk engelde hemen kader kısmetçiliğe yönelir. İstediğine ulaşamamışsa kısmetinde olmadığı içindir. Yürekten inandıkları kısmet teorisini doğrulayacak bir olay yaşadıkları için çok da mutludurlar. 5. Kararlı arılar. Azmın zaferine inananlardır. Denemekten yılmazlar. Sonuç alıncaya kadar ısrarla denemeye devam ederler. Kararlılığın ve ısrarın gücünün her şeye yeteceğini düşünürler. 6. Kendini acındıranlar. Bu gruptakiler önlerine çıkan engelleri başkalarına kaldırtırlar. Bir engelle karşılaşınca hemen bir kahraman ya da kurtarıcı ararlar. İnsanların merhametini harekete geçirerek onlardan istediklerini alırlar. Gariban kredisi kullanmayı, kendini acındırmayı iyi bilirler. Yetişkin kadınların erkeklerden yapılması zor bir şey istediklerinde 5 yaşındaki sevimli kız çocuğu sesi kullanmaları bile bu modele dayanır. 7. Bir yol daha varcılar. Bu gruptakiler esneklik sihirbazıdır. Bir insanı hedefine götüren yol göklerdeki yıldızların sayısı kadardır derler. Bir yol olmadıysa diğeri olur. Atımızı alan yolumuzu da almadı ya atasözünden ilham alır, bir yol bulamazlarsa yol açarlar. 8. Arabeskleşenler. İstediğini alamayınca küsüp mızmızlaşan, içe dönüp kendini dünyaya kapatan, alıngan ve her şeyi gurur meselesi yapan arkadaşlardır. Aslında küstükleri şey karşılarındaki kişi değil kaderleridir. İçlerinde daima dönen bir plak vardır. Ben insan değil miyim? Ben kulun değil miyim? Tanrım, dünyaya beni sen attın. Çile çektirdin, derman yarattın. Beni sen kullarına oyuncak mı yarattın? 9. Kendine zararlılar. Bir engeli aşamayınca kendine zarar vermeye başlayanlardır. Kariyerinde hayal ettiği yere gelememiş bir sanatçının alkolik olması bu duruma bir örnektir. Uç bir örnek ise bazı fanatiklerinin konser sırasında Müslüm Gürses'e ulaşamayınca kendilerini jiletlemeye başlamasıdır. 10. Hayal dünyasına sığınanlar. Hayallerindeki hayatı yaşayamayınca hayali bir hayat yaşamaya başlayanlardır. Bu kişiler sert gerçekler tarafından engellenince soft hayallere sığınır. Gerçekle ilişkilerini askıya alıp kendi hayal dünyalarında kendi ideal ve engelsiz evrenlerini yaratırlar. Sonra da iç dünyalarına iltica ederler. Engellenme karşısındaki biz Türklerin tipik tepki verme şeklimiz agresifleşmedir. Engellenince neden öfkeleniriz ya da kime öfkeleniriz? Birisi tarafından engellenince gücünü kötüye kullanan karşımızdakinden daha çok hakkımızı koruyamayacak kadar zayıf durumda olduğumuz için kendimize kızarız. Yolumuza engel koyana sinirlenir, ona bir şey yapamayınca yön değiştirir, hiç ilgisi olmayanı döveriz. Araştırmalara göre çaresizlik psikolojisi en önemli şiddet kaynaklarından biridir. Öğrenilmiş çaresizlik bir çeşit depresyondur. Başlarına gelen her olayda kendini suçlayanlar açık, sürekli başkalarını suçlayanlar ise gizli yani maskeli depresyon yaşarlar. Öğrenilmiş çaresizliğin sonuçları depresyon belirtileriyle çok benzer. Kendine güven eksikliği, zayıf problem çözme yeteneği, dikkat eksikliği, umutsuzluk hissi gibi. Öğrenilmiş çaresizlik bilim dünyasında depresyonu açıklayan bir model olarak kabul edilmektedir. Bir insana çaresizlik nasıl öğretilir? Öğrenilmiş çaresizlik üzerine başka deneyler de yapılmıştır. Köpekler üzerinde yapılan araştırmalar, balıklar, fareler ve kediler üzerinde de yapıldığında benzer sonuçlar ortaya çıkmıştır. Aynı deneyler insanlar üzerinde de yapılarak çaresizlik insanlara öğretilebilir mi sorusunun cevabı test edilmiştir. Bu amaçla Hiroto, köpekler üzerinde yapılan deneyi örnek olarak bir deney tasarlamıştır. Önce deney için seçilmiş insanları 3 gruba ayırmıştır. Birinci ve ikinci grubun bulunduğu yere yüksek sesli gürültü verilmesi, üçüncü kontrol grubunun odasına ise rahatsız edici ses verilmemesine karar verilmiştir. Birinci gruptakiler yani kaçış grubu odadaki düğmeyi bulup bastıklarında gürültü kesilmektedir. İkinci grupta ise çaresizler grubu odadaki düğmelerden hiçbiri gürültüyü kesememektedir. Gürültü yayını başladığında ilk gruptakiler düğmeyi bularak gürültüyü kesmiştir. İkinci gruptakiler çabalamalara rağmen gürültüyü kesen düğmeyi bulamayınca bir süre sonra bu konuda çaba göstermeyi bırakmıştır. Deneyin ikinci aşamasında 3 grup yeni bir odaya konur. Yine şiddetli bir gürültü yayını başlar. Kontrol ve kaçış grubu düğmeyi bulmak için çabalarken çaresizler grubunun hiç uğraşmadığı gözlenir. Bu sonuç, insanlara çaresizliğin öğretilebileceğini ya da çaresizliğin insanlarca öğrenilebileceğini göstermektedir. Bir sonraki bölüme geçmeden önce kendi durumunuzu değerlendirmeye ne dersiniz? Hayatınızın hangi alanında ilişkiler, kariyer, aşk, evlilik, para, denemeleriniz sonuçsuz kaldı? Siz kaç denemeden sonra bir daha denemekten vazgeçiyorsunuz? Buraya kadar öğrenilmiş çaresizlik psikolojisini inceledik. Oysa doğu toplumlarında çaresizlik daha çok öğretilmiş bir yaşam tarzıdır. Bir sonraki bölümde başarısız denemeler yaşamadığı halde içinde yaşadığı kültür ve çevre tarafından bireylere çaresizliğin nasıl yüklendiğini göreceğiz. Öğretilmiş çaresizlik. Ah bir elimden tutan olsa. İş hayatında işlerin nasıl yürüdüğünü özetleyen, çalışanların internet üzerinden birbirlerine gönderdikleri ünlü bir beş maymun öyküsü vardır. Kafese beş maymun koyarlar, ortaya bir merdiven kurarlar. Kafesin tepesine de iple muzlar asarlar. Herhangi bir maymun merdivenleri çıkarak muzlara ulaşmak istediğinde dışarıdan üzerine soğuk su sıkarlar. Sadece merdivenleri çıkmaya çalışan maymun değil, diğerleri de bu sudan nasibini alır. Bütün maymunlar bu denemeler sonunda sırılsıklam ıslanırlar. Bir süre sonra muzlara doğru hareketlenen maymun diğerleri tarafından engellenmeye başlanır. Sonra maymunlardan biri dışarı alınıp yerine yeni bir maymun, adı A olsun, konulur. A'nın ilk yaptığı iş muzlara ulaşmak için merdivene tırmanmak olur. Fakat diğer dört maymun buna izin vermez ve yeni maymunu döverler. Daha sonra ıslanmış maymunlardan biri daha yeni bir maymunla, adı B olsun, değiştirilir. B de merdivene yaptığı ilk atakta dayak yer. Bu ikinci yeni maymunu, yani B'yi, en şiddetli ve istekli döven, sonradan kafese giren ilk yeni maymun A'dır. Islak maymunlardan üçüncüsü de değiştirilir. En yeni gelen maymun, adı C olsun, ilk atağında cezalandırılır. Diğer dört maymundan ikisinin, yani sonradan gelen A ve B, en yeni gelen maymunu, C'yi, niye dövdükleri konusunda hiçbir fikirleri yoktur. Yine de şiddetle onu döverler. Son olarak en başta ıslanan maymunların dördüncüsü ve beşincisi de yenileriyle, yani D ve E ile değiştirilir. Tepelerinde bir salkım muz asılı olduğu halde artık hiçbir merdivene yaklaşmamaktadır. Neden mi? Çünkü burada işler böyle gelmiştir ve böyle gitmelidir. Gerçekten ilk denememde yapamadığım pek çok şeyi önce gidip nasıl yapılacağını öğrendim, sonra yaptım. Sloganım şuydu: yenildim, öğrendim, yendim. Bu dersi sokakta birinden dayak yiyen, sonra da karate kursuna gidip tüm teknikleri öğrenip, gelip kendisini döven adamı döven Japon film karakterlerinden çıkardığım için çekirge kuralı diyorum. Bu olay size çok iyi tanıdığınız bir ülkeyi, şirketi ya da aileyi hatırlattı mı? Tipik bir öğrenilmiş çaresizlik durumu ile karşı karşıyayız. Maymunlar çaresizliği öğrendi ve kendisinden sonra gelenlere zorla öğrettiler. Maymunlar birlik ve beraberlik içinde başarısız olmanın iki kutsal şartını yerine getirdiler. Düşündüklerini birbirlerine yaptırmadılar ve yaptıkları üzerine düşünmediler. Öğrenilmiş çaresizliğe karşı öğretilmiş çaresizlik. Kanaatimce doğu kültürlerindeki çaresizlik anlayışını en iyi öğretilmiş çaresizlik kavramı anlatır. Profesör Doktor Martin Seligman Türk olsaydı bulduğu kavrama öğretilmiş çaresizlik derdi. Öğrenilmiş çaresizlik teorisinde bireyler deneme yanılma sonunda çaresizliği öğrenir. Öğretilmiş çaresizlikte ise kişi herhangi bir deneme yanılma yaşamasa da toplum tarafından bireye çaresizlik kültürü yüklenir. Mesela arabesk müzik güçlü bir öğrenilmiş çaresizlik aşılama aracıdır. Öğretilmiş çaresizlik kültüründe bireylere neleri yapmamaları gerektiği o kadar güçlü bir şekilde öğretilir ki, o kişi o alanda yeni bir denemede bulunmayı aklından bile geçirmez. Kişi deneyip yanılmadan doğuştan kaybetmeyi kabul eder. Batılılar deneyip yanılıp çaresizliği öğrenir. Bizim toplumumuz çaresizliği doğar doğmaz bize öğretir ki deneyip yanılmayalım. Bu kadar iyi kalpli olduğumuz halde, bu kadar çaresizlikler içinde yaşamamızın temel nedeni budur. Koca bulmaktan iş aramaya, üniversite sınavını kazanmaktan vize başvurusuna, hayatımızın pek çok unvan maçına kaybetmeye hazırlanmış şekilde çıkarız. Çünkü daha önce deneyip kaybetmiş birileri, sınırlayıcı önyargılarını beynimize doldurmuştur. Öğretilmiş çaresizliğe, bulaştırılmış başarısızlık bilgisi de diyebiliriz. Gizli öğrenme yoluyla edinilmiş çaresizlik. Çaresizlik öğretimi resmi okullardan daha çok kulaktan kulağa, yani gizli öğrenme yoluyla yapılır. İki türlü öğrenme vardır: açık öğrenme ve gizli öğrenme. Açık öğrenme, ne öğrendiğinin farkında olarak yaşanan öğrenmedir. Okullarda bu tür eğitimler yapılır. Derste ne öğrendiğimizi bilerek bir şeyler öğreniriz. Oysa gizli öğrenme, bir arkadaş sohbetinde, bir film izlerken bir şey öğrendiğimizin farkında olmadan yaşadığımız öğrenmedir. Başarısızlık genellikle gizli öğrenme yoluyla öğrenilir. Sözün özü, doğu toplumlarında çaresizlik ve atalet genellikle deneye yanıla öğrenilmez. Evde anne babadan, okulda öğretmeninden, kışlada komutandan, camide din adamlarından, sohbette en yakın arkadaştan öğrenilir. Çaresizliğin anlamı da doğu ve batı kültürlerinde farklıdır. Öğrenilmiş çaresizlik, batı toplumları için psikolojik bir problem, doğu toplumları içinse bir kimliktir. Doğu toplumlarında öğrenilmiş çaresizlik, psikolojik bir arıza olarak görülmez, bir yaşam tarzıdır, dini inançların bir parçasıdır. Türküler onu anlatır, atasözleri onu öğretir. İçli şarkılar, romantik filmler onun üzerine kuruludur. Öğrenilmiş çaresizlik doğu toplumlarında normalleştirilmiştir. Öğrenilmiş çaresizlik gelenektir, töredir. Öğrenilmiş çaresizlik tarihi, öğrenilmiş çaresizlik coğrafyası vardır. Öğrenilmiş çaresizlik, kaybedenlerin kimliği, kaderi, hayatı açıklama tarzı ve içinde yaşattığı hayat arkadaşıdır. Doğu insanının içinden öğrenilmiş çaresizliği çıkardığınız zaman kendine ait bir parçayı kaybetmenin hüznünü yaşar. Hatta birçoğu onsuz nasıl yaşayacağını şaşırır. Çünkü onsuz hemen hemen hiç yaşamamıştır. Ondan kopamaz çünkü en kötü günlerinde yanında hep o vardır. Kadercilik mi, kontrolcülük mü? Bu anlayış farkının kökeninde ne vardır? Batı kültürü daha çok kontrolcü, Doğu kültürü daha çok kadercidir. Hayatını kontrol etme güdüsüyle yetiştirilen bir Batılı, bunu ideal yaşam durumu olarak kabullenir ve bir gün hayatı üzerindeki kontrolünü kaybettiğinde hemen denetimi eline almak için yoğun bir çaba içine girer. Çok sayıda denemeden sonra istediğine ulaşamazsa bir çeşit depresyon olan öğrenilmiş çaresizlik halinde yaşar. Oysa Doğu toplumlarının hayata dair kültürel varsayımları tersinedir. Doğu, doğanın kontrolüne değil, kaderin yaptığı kariyer planına teslim olmaya inanır. Kendisini olayları kontrol etmeye adamak yerine olayların akışına bırakmayı seçmiştir. Bir yaprak misali oradan oraya savrulurken kaderinin götürdüğü yere gitmekten korkmaz. Hayatını etkileyen olayların kendi kontrolünden çıkması, Batı insanı için kabus, Doğu insanı için dümeni kadere bırakmaktır. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Zaten doğulular insanın hayatını kontrol edip seçimleriyle geleceğini istediği gibi biçimlendireceğine de çok fazla inanmaz. Bu nedenle hayat maçına fazla asılmaz. Yaşarken topa gelişine vururlar. Doğu insanı kaderin dekoderini bulmuş, hayatı kendince çözmüştür. Her şey olacağına varır. Başa gelen çekilir. Kısmetinde varsa ayağına gelir. İslam dininin kader inancı ile Doğu kültürünün kadercilik anlayışı aynı şey değildir. Kadercilik anlayışı kader inancından önce de vardı. Kader inancında kişi elinden gelenin en iyisini yaptıktan sonra sonucu Allah'ın takdirine bırakır. Kur'an, gayret bizden, takdir Allah'tandır. Kadercilik anlayışında ise kişi elinden gelenin en iyisini yapma işini de Allah'a havale etmiştir. Kur'an, saldım kendimi çayıra, Mevlam beni kayıradır. Düşünün bakalım. Neden başarı sürecinin her aşamasında içinde Allah geçen bir kelime kullanırız? İşe başlamadan önce inşallah deriz. İşe başlarken bismillah deriz. İşi yapmaktan vazgeçeceksek eyvallah deriz. İşi coşkuyla yapmak istediğimizde ya Allah deriz. İşi ölümüne bir kararlılıkla yapmak istediğimizde Allah Allah deriz. İşi yaparken bir şey ters gitmişse fesübhanallah deriz. İşi nezaketle yaparken estağfurullah deriz. İşi başarıyla sonuçlandırmışsak maşallah deriz. İşi başarısızlıkla sonuçlandırmışsak hay Allah deriz. Ne ilginçtir ki yapılan bazı araştırmalar Doğu toplumlarının kadercilik anlayışı nedeniyle daha az stres yaşarken Batı toplumlarında bireylerin hayatımdaki her şeyi kontrol altında tutmalıyım çabasıyla yoğun stres yaşayıp hayat yorgunu haline geldiklerini göstermiştir. Buna karşın Batı toplumlarının teknolojideki ilerlemesinin altında çevreyi kontrol felsefesi yatar. Batı kültürü yaşam çevresini kontrol etmek için aletler üretmeye çalışır. Mesela klima cihazını icat ederek yazın kış havasını, kışın yaz havasını yaşamak ister. Doğu insanı ise doğayı olduğu gibi kabul eder. Batılılar doğayı kontrol etmeye, doğulular ona uyum sağlamaya çalışır. Başarısızlığa tolerans da Doğu ile Batı kültüründe farklıdır. Doğu kültüründe bir insan başarısız ise kısmetinde olmadığı içindir. Bu yüzden yadırganmaz, hatta gariban diye kutsanır. Batı kültüründe ise başarısızlık, o kişinin beceriksiz olduğu anlamına gelir ve o kişinin yetersiz olduğunu düşünür. Bu yüzden bir Batılının başarısız olduğu için çektiği acı, ortalama bir doğuludan daha fazladır. Kısmet kelimesinin kıymetini bilelim. Dillerinde bu kelimenin olmaması yüzünden Avrupalılar çok fazla başarısızlık acısı çekiyorlar. Kamyoncusun dediler, öğrenilmiş çaresizlik teorisinde yer vermediler. Bir kültürü okumak için bakılması gereken yerlerden birinin kamyon arkası yazıları olduğuna inanırım. Türk şoförlerin kamyon arkası yazıları öğrenilmiş çaresizlik anıtlarıdır. Aşağıda Türkiye'de yaygın olarak kullanılan bazı kamyon arkası yazıları ve onların öğrenilmiş çaresizlikle ilişkisini bulacaksınız. Öğrenilmiş çaresizlik genelleştirilmiş ön yargılardır. Düşenin dostu olmaz. Öğrenilmiş çaresizlik insanların yaşam enerjisini tüketir. Bu alemin insanları, bana müsaade. Öğrenilmiş çaresizlik yaşayanların yarışma motivasyonunu düşürür. Sataşma baba yorgun. Öğrenilmiş çaresizlik yaşayanların başına gelene anlam vermekte zorlanır. Yaşam şaşkınıdır. Hayat sen ne çabuk harcadın beni. Öğrenilmiş çaresizlik sık sık hak etmedikleri bir hayat yaşamaktan söylenirler. Zalim dünya aslanı kediye boğdurdun. Öğrenilmiş çaresizlik yaşayanlar kısa vadede çözüm beklentisinde değillerdir. Garibin çilesi ölünce biter. Öğrenilmiş çaresizlik yaşayanlar hayatları üzerinde denetimleri olmadığına inandıklarından kendilerini havada savrulan yaprak gibi metaforlarla ifade ederler. Yaprak dalından kopmuş bir kere rüzgara gerek yok. Öğrenilmiş çaresizlik yaşayanlarda kolay vazgeçme eğilimi yüksektir. Yaşamak buysa eğer bırak üstü kalsın. Öğrenilmiş çaresizlik yaşayanların zihin iklimine egemen olan duygu, hüzünlü bir veda halidir. İşte geldik gidiyoruz sen olasın Halep şehri. Öğrenilmiş çaresizlik yaşayanlar hayatı arabesk yorumla algıladıkları için, sevdi mi tam seven, sildi mi bir kalemde silen, sevgileri de nefretleri de oldukça yoğun insanlardır. Vur hançeri sineme, bırak yaram kanasın, fazla inme derine çünkü orada sen varsın. Kamyon arkası yazılarında reddedilmelere ve acılara rağmen yaşama sevincini kaybetmeyenler de yok değildir. Gönlünde yer yoksa fark etmez güzelim, ben ayakta da giderim. Hasretinden ne lastikler eskittim.